Ayrım 14, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 187, 19. bölüm, Teldeki Ayakkabılar. Grantland Slyret'te koşan Elmer, komşu dükkanlardaki müşterilerle çalışanları çabucak gülümseyerek selamladı. Kendine kızıyordu. Yine bozukluğu bitmişti ve kapıya "birazdan geliyorum" yazısı asıp bankaya yollanmak zorunda kalmıştı. Kapıyı açıp bankaya daldı. "Her zamanki gibi günaydın" dedi ve telaşla sıra numarası almaya gitti. Selamına karşılık veren olmadı ama Elmer buna alışkındı artık. Burada yalnızca beyaz Norveçliler çalışıyordu. ATM'i tamir eder gibi görünen bir adam vardı. Elmer'in görebildiği yegane müşterilerse sokağa bakan pencerenin önünde duruyorlardı. İçerisi tuhaf bir şekilde sessizdi. Elmer'in henüz anlamadığı bir şeyler mi oluyordu? "20 diye seslendi bir kadın. Elmer numara fişine baktı. Fişte 51 yazılıydı. Ama bankoların önünde hiç müşteri olmadığından Elmer kadının sesinin geldiği vezneye gitti. "Catherine, selam canım" dedi camın ardına merakla bakarak. "50 tane beşlik, 50 tane de birlik alayım." "21. Catherine Schoen'e şaşkınlıkla bakan Elmer, kadının arkasında duran adamı ancak o zaman fark etti. Adamı zenci sandı başta ama sonra siyah kar maskesi takmış olduğunu gördü. Adam AG3'ünü kadından Elmer'e doğrulttu. "22 diye seslendi Catherine incecik bir sesle. "Neden burası?" diye sordu Halvorsen aşağıda uzanan Oslo fiyorduna bakarak. Saçının perçemi rüzgarda çırpınıyordu. Egzoz dumanlı Grönland'dan Oslo'nun güneydoğu köşesinde yeşil bir gözetleme kulesi gibi yükselen Ekeberg'e arabayla gelmeleri 5 dakikadan az sürmüştü. Ağaçların dibinde güzel bir bank bulmuşlardı. Burası artık işletme kurslarına ev sahipliği yapsa da Harry'nin hala denizcilik okulu dediği güzel eski kargir binaya bakıyordu. "Birincisi, burası harika" dedi Harry. "İkincisi, bir yabancıya biraz Oslo tarihi öğretmek için iyi bir yer. Oslo'daki Os, tepe anlamına gelir. Yani şimdi üstünde oturduğumuz tepe, Ekeberg Tepesi. Low da şu aşağıda gördüğün ova," işaret etti. "Ve üçüncüsü, bu tepeyi her gün gördüğümüze göre arkasında ne olduğunu öğrenmek önemli değil mi?" Halvorsen'e yanıt vermedi. "Bunu ofiste yapmak istemedim," dedi Harry. "Veya Elmer'in dükkanında. Sana söylemem gereken bir şey var. Fiyordun epey yukarısında olsalar da Harry rüzgarda tuzlu su tadı alabildiğini düşündü. Anna Betsy'ni tanıyordum." Halvorsen başıyla onayladı. "Çok şaşırmamış gibisin," dedi Harry. "Tahmin etmiştim." "Ama dahası var."
"Öyle mi?"
Harry dudaklarının arasına yakılmamış bir sigara aldı. "Devam etmeden önce seni uyarmalıyım. Söyleyeceklerim aramızda kalmalı ve bu ikileme düşmene yol açabilir. Anlıyor musun? Karışmak istemiyorsan söyle yeter. Daha fazlasını söylemem. Devam edeyim mi, etmeyeyim mi?" Halvorsen Harry'nin yüzünü inceledi. Düşünüyor olsa bile fazla uzun sürmedi bu. Başıyla onayladı. "Biri bana e-postalar göndermeye başladı," dedi Harry. "Anna'nın ölümüyle ilgili."
"Tanıdığın biri mi?"
"Hiç bilmiyorum. Adresinden bir şey çıkaramadım."
"Dün bana e-posta adreslerinin izinin sürülüp sürülemeyeceğini bu yüzden mi sordun?"
"Bilgisayarlardan çok anlamam ama sen anlıyorsun." Harry sigarasını yakmaya çalıştı ama rüzgar yüzünden başaramadı. "Yardıma ihtiyacım var. Anna öldürüldü bence." Kuzeybatı rüzgarı Ekeberg'deki ağaçların yapraklarını dökerken Harry kendilerinin bildiği her şeyi, hatta daha fazlasını bilirmiş gibi görünen birinden aldığı tuhaf e-postalardan bahsetti. E-postalarda kendisinin Anna'nın öldüğü gece suç mahallinde olduğundan bahsedildiğini söylemedi. Ama tabancanın Anna'nın sağ elinde bulunduğunu, oysa kadının piyaletinin onun solak olduğunu kanıtladığını söyledi. Ayakkabıdaki fotoğraftan bahsetti ve Astrid Monsen'le yaptığı konuşmadan. Astrid Monsen, Viglis Albu'yu ve fotoğraftaki çocukları daha önce hiç görmediğini söyledi. Ama ona Viglis Albu'nun kocası Arne Albu'nun gazetede çıkmış fotoğrafını gösterdiğimde adamı hemen tanıdı. Adamın ismini bilmediğini ama onun Anna'yı düzenli olarak ziyaret ettiğini söyledi. Mektuplarını almak için aşağı inince Arne Albu'yu gördüğü olurmuş. Adam öğleden sonra gelip akşam gidermiş.
"Fazla mesai yapmak diye buna derim."
Monzen'e sadece hafta içinde mi karşılaştıklarını sordum. Adamın bazı hafta sonları arabayla gelip Anna'yı aldığını söyledi.
Belki de biraz değişiklik yapmayı, arada sırada kırlarda gezmeyi seviyorlardı.
Olabilir, gezme kısmı hariç. Astrid Monsen iyi bir gözlemci. Söylediğine göre adam yazları Anna'yı asla dışarı götürmezmiş. Bu beni düşündürdü.
Neyi düşündürdü? Otel?
Olabilir ama yazın da otele gidilebilir. Düşün Halvorsen, civardaki bir yeri düşün.
Halvorsen hiçbir tahmini olmadığını göstermek için alt dudağını uzatıp yüzüne ekşitti. Harry gülümseyip sigaranın dumanını saldı.
Orayı bulan sendin.
Şaşıran Halvorsen tek kaşını kaldırdı. Yazlık? Çok bariz.
Değil mi? Tatil sezonu sona erince aile kışlık evine geri dönünce ve meraklı komşuların panjurları kapanınca o yazlık gözlerden uzak ve lüks bir aşk yuvasına dönüşebilir. Üstelik Oslo'ya arabayla sadece bir saatlik mesafede.
Ama ne olmuş yani, dedi Halvorsen. Bu bizi daha ileriye götürmüyor.
Öyle deme. Anna'nın o yazlığa gittiğini kanıtlayabilirsek al buyu konuşturabiliriz. Fazla kanıta gerek yok. Küçük bir parmak izi, bir saç teli. Arada sırada eve servis yapan dikkatli bir esnaf.
Halvorsen ensesini ovuşturdu. Peki neden Anna'nın dairesinde al bunun parmak izlerini aramıyoruz? Orada bir sürü vardır.
Artık silinmiştir bence. Astrid Monsen'in söylediğine göre adam Anna ile görüşmeyi bir yıl önce kesmiş. Geçen ayın bir pazar günü tekrar görüşene dek. O gün arabasıyla Anna'yı almaya gelmiş. Monsen net hatırlıyor. Çünkü Anna onun zilini çalmış ve hırsızlara karşı tetikte olmasını söylemiş.
Yazlığa mı gittiler sence?
Bence, dedi Harry yanan sigarayı bir su birikintisine atarak, sigara tıslayarak söndü. Anna'nın fotoğrafı ayakkabısına koymasının bir sebebi buydu. Polis kolejinde adli tıpla ilgili öğrendiklerini hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum, çok şey öğretmemişlerdi zaten. Sen hatırlamıyor musun?
Hatırlamıyorum. Üç devriye arabasında içinde temel ekipmanın bulunduğu metal kutular var. Parmak izi almak için toz, fırça ve plastik film. Mezura, fener, cimbız filan. O arabalardan birini yarına ayarlamanı istiyorum.
Harry,
bir de bakkalı arayıp yol tarifi al. Samimi ve dürüstmüşsün gibi konuşmaya çalış ki şüphelenmesin. Yazlık yaptıracağını ve birlikte çalıştığın mimarın Albu'nun yazlığını örnek almak istediğini söyle. O yazlığı görmek istediğini söyle.
Harry, bunu yapamayız.
Levye de getir.
Dinle beni.
Halvorsen'in bağırması iki martının havalanıp boğuk çığlıklar atarak fiyorda doğru uçmalarına yol açtı. Halvorsen parmaklarıyla saydı.
Arama iznimiz yok. İzin alabilmemizi sağlayacak bir kanıt yok. Elimizde hiçbir şey yok. Ve en önemlisi, yeterince bilgi sahibi değiliz. Yoksa sadece değilim mi demem gerekir? Bana söylemediğin şeyler var, değil mi Harry?
Neden öyle düşünüyorsun?
Basit. Bütün bunları yapmak için öne sürdüğün sebep yeterli değil. Sırf o kadını tanıyor olman, birdenbire bütün kuralları çiğnemen, gizlice yazlıklara girmen ve işini riske atman için yeterli sebep değil. Benim işimi riske atman için de. Bazen biraz çılgınlık yapabildiğini biliyorum Harry, ama aptal değilsin.
Harry su birikintisinde salınan ıslak izmariti seyretti.
Ne kadar zamandır tanışıyoruz Halvorsen? Yakında 2 yıl olacak. Bu süre içinde sana hiç yalan söyledim mi? 2 yıl çok uzun zaman değil.
Söyledim mi, soruyorum.
Söyledin, kesinlikle.
Peki önemli bir konuda yalan söyledim mi?
Bildiğim kadarıyla hayır.
Tamam, şimdi de yalan söylemiyorum. Haklısın, sana her şeyi anlatmadım. Ve evet, bana yardım etmekle işini riske atıyorsun. Tek söyleyebileceğim şu ki, her şeyi bilsen başın daha da belaya girer. Bana güvenmelisin. Veya yardım etmeyi reddet. Hala reddedebilirsin.
Fiyorda bakarak oturdular. Martılar uzaklardaki iki noktacıktan ibaretti. Sen olsan ne yapardın, dedi Halvorsen.
Yardım etmezdim.
Noktalar büyüdü, martılar geri geliyorlardı.
Emniyet müdürlüğüne döndüklerinde telesekreterde Möller'in mesajı vardı. Yürüyüşe çıkalım, dedi adam Harry arayınca. Herhangi bir yer olur diye ekledi dışarı çıktıklarında.
Elmer, dedi Harry, sigara alman gerek.
Möller emniyet müdürlüğüyle Botsen hapishanesine uzanan parke taşlı yolun arasındaki çimenlikten geçen çamurlu patikada Harry'nin peşinden gitti. Harry, planlamacıların insanların yolun yerine aldırmadan, hep kestirmeden gittiklerini, asla göz önünde bulundurmadıklarına dikkat etmişti. Patikanın sonundaki devrilmiş tabelada "Çimlere basmayınız" yazısı vardı.
Bu sabah Grönland Slayrat'te yapılan banka soygunu haberin var mı diye sordu Möller. Harry Bush'in ailesindeki bir bankayı seçmesi ilginç. Alarm sistemi bozukmuş ve tamir ediliyormuş. Tesadüflere inanmam dedi Harry. Ya bankada çalışan biri soyguncuya yardım mı etti sence? Harry omuz silkti. Veya tamir meselesini bilen başka biri. Sadece banka personeliyle tamirciler biliyorlardı. Bir de biz.
Konuşmak istediğin konu banka soygunu değil, değil mi patron?
Evet dedi Möller bir su birikintisinin etrafından dolanarak. Emniyet müdürü belediye başkanıyla konuşmuş. Belediye başkanı bütün bu soygunlardan rahatsız oluyormuş.
Patikada peşinde üç çocukla yürüyen bir kadına yol verdiler. Kadın çocukları öfkeyle bitkin bir sesle azarlarken Harry ile göz göze gelmemeye özen gösterdi. Botzen'de ziyaret saati başlamıştı.
Ivarson işinde iyidir. Bundan kimsenin şüphesi yok dedi Möller. Ama bu infazcı sıradan bir soyguncuya benzemiyor. Emniyet müdürü geleneksel yöntemlerin bu sefer yeterli olmayabileceğini düşünüyor.
Haklı olabilir ama ne yapalım? Arada sırada konuk takımın kazanması normaldir.
Konuk takım mı?
Futbolda vardır ya, çözülmemiş vakalara öyle diyorum. Artık herkes bu benzetmeyi yapıyor patron.
Bundan daha fazlası var Harry. Medya bütün gün peşimizde. Kabus resmen. Soyguncuya yeni Martin Pedersen diyorlar. Ve Ferdens Gang internet sitesinde ona infazcı dediğimiz yazılı.
Hep aynı hikaye dedi Harry kırmızı yanarken yolun karşı tarafına geçerek. Möller onu ihtiyatla takip etti. Önceliklerimizi medya belirliyor.
Ama adam cinayet işledi sonuçta.
Ve artık halkın ilgi odağı olmayan cinayetleri soruşturmayı kesiyoruz.
Hayır dedi Möller öfkeyle yine başlamayalım.
Harry omuz silkerek devrilmiş bir gazete standının üstünden geçti. Sokakta bir gazete uçuşuyordu. Ne istiyorsun peki?
Emniyet müdürünün işin halkla ilişkiler kısmıyla ilgilenmesi doğal. Ortada tek bir banka soygunu olsa dosyanın rafa kaldırılmasından çok önce halkın ilgisi biterdi. Soyguncunun yakalanmadığını kimse fark etmezdi. Ama bu sefer herkesin gözü üstümüzde. Ve böyle soygunlar konuşuldukça halkın merakı artıyor. Martin Pedersen birçok kişinin hayalini kurduğu bir şeyi yapan normal bir insandı. Kanundan kaçan modern bir Jesse James'ti. Öyle vakalar, efsaneler, kahramanlar yaratır ve insanlar kendilerini onlarla özdeşleştirir. Böylece banka soyguncularının sayısı artar. Basın Martin Pedersen'den bahsettikçe ülkedeki banka soygunlarının sayısı artar.
Taklitçilerin çıkmasından korkuyorsun, haklısın da. Peki bunun benimle ne ilgisi var?
Dediğim gibi, Ivarson'un ustalığından kimsenin şüphesi yok. Kimse bunu sorgulamıyor. Ivarson kuralları asla çiğnemeyen, dürüst, geleneksel bir polis. Ama infazcı geleneksel bir banka soyguncusu değil. Emniyet müdürü şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlardan memnun değil.
Möller başıyla hapishaneyi gösterdi.
Raskol'la olanları duymuş. Öğle yemeğinden önce emniyet müdürünün odasındaydım ve ismin geçti. Hatta birkaç kez.
Tanrım, onur mu duymalıyım?
Ne de olsa sıra dışı yöntemler kullanarak sonuçlar elde etmiş bir dedektifsin sen.
Harry alaycı alaycı gülümsedi. Kamikaze pilotu desene.
Kısacası mesaj şu Harry. Uğraştığın diğer her şeyi bırak ve daha çok adama ihtiyacın varsa bana söyle. Ivarson kendi ekibiyle soruşturma yapmaya devam edecek ama biz sana güveniyoruz. Ve bir şey daha.
Möller Harry'e sokulmuştu.
İstediğin şekilde çalışmakta serbestsin. Kuralların esnetilebileceğini kabul etmeye hazırız. Karşılığında bunlar aramızda kalmalı elbette.
Anladım galiba. Peki aramızda kalmazsa?
Seni elimizden geldiğince destekleriz ama bunun bir sınırı var, söylememe gerek yok.
Kapının üstündeki çanlar çalınca Elmer dönüp karşısındaki küçük portatif radyoyu başıyla gösterdi. Ben de Kandaharı Kayak Kulübü sanıyordum. Bir paket Camel mı? Harry başıyla onayladı. Elmer radyoyu kısınca haber spikerinin sesi dışarıdan gelen uğultulara, arabaların rüzgarın titreştirdiği tentenin asfaltta savrulan yaprakların seslerine karıştı. ''Meslektaşın bir şey istiyor mu?'' Elmer kapının yanında duran Möller'i gösterdi.
''Kamikaze pilotu istiyor.'' dedi Harry paketi açarken.
''Sahi mi?''
''Ama fiyatını sormayı unuttu.'' dedi Harry.
Möller'in sevimli ve alaycı bir şekilde gülümsediğini görmese de hissetti. ''Peki bu aralar kamikaze pilotlarının fiyatı nedir?'' diye sordu dükkan sahibi Harry'e para üstü verirken.
Sağ kalırsa artık istediği işin üstünde çalışmasına izin verilir, dedi Harry. Tek şartı budur ve bunda ısrarlıdır.
Makul bir istek bence, dedi Elmer. Size iyi günler beyler.
Geri dönerlerken Möller, Harry'nin 3 aylığına Ellen Gielsen vakasının üstünde çalışması ihtimalini emniyet müdürüyle konuşacağını söyledi. İnfazcının yakalanacağını varsayıyordu tabii. Harry bunu kabul etti. Möller, çimlere basmayınız tabelasının yanında duraksadı.
En kestirme yol bu patron.
Evet, dedi Möller, ama ayakkabılarım kirlenecek.
Nasıl istersen, dedi Harry patikada yürümeye başlarken. Benimkiler çoktan kirlendi.
Ulvio sapağından sonra trafik rahatlıyordu. Yağmur dinmiş, Lian yolu kurumuştu bile. Yol kısa sürede genişleyip 4 şeride çıktı. Yarış pistine girmişlerdi sanki. Halvorsen'e bakan Harry iç gıcıklayıcı sesleri onun ne zaman duyacağını merak etti. Ama Halvorsen hiçbir şey duymuyordu. Çünkü Travis'in radyodan verdiği tavsiyeye uymaktaydı.
Sing, sing, sing, Halvorsen, for the love you bring.
Harry radyoyu kapatınca Halvorsen ona şaşkınlıkla baktı. Silecekler, dedi Harry, onları durdurabilirsin artık.
Ha evet, kusura bakma.
Sessizce oturdular. Dröbak girişinin önünden geçtiler. Bakkala ne dedin, diye sordu Harry.
Bilmek istemezsin.
Ama 5 hafta önce perşembe günü Al bunun yazdığına yiyecek götürmüş, değil mi?
Öyle dedi, evet.
Al bu gelmeden önce mi?
Eve kendi başına girebiliyormuş.
Anahtarı var yani.
Harry, sorabileceklerim sınırlıydı. Yoksa adam yalan söylediğimi anlardı.
Ne yalan söyledin?
Halvorsen iç geçirdi. Belediye müfettişi olduğumu söyledim.
Belediye? Müfettişi. O ne ki?
Bilmem.
Larkollen otobanın hemen yanındaydı. 13 kilometre ve 14 dar viraj ötedeydi. Ağır ağır gittiler.
Benzin istasyonundan sonra sağda, kırmızı evin yanında, diye anımsayan Halvorsen çakıllı bir yola girdi.
Harry 5 dakika sonra Halvorsen arabayı park edip de ağaçların arasındaki dev ahşap binayı gösterince,
burayı satın alabilmek için epey banyo paspası satmak gerek, diye mırıldandı.
Bina toprak kayması yüzünden deniz kenarına inmiş büyük bir dağ evi gibiydi.
Ortalık biraz tenha değil mi, dedi Halvorsen komşu yazlıklara bakarken. Sadece martılar var, bir sürü martı. Civarda çöp alanı vardır belki.
Harry saatine göz attı. Biz yine de yolun biraz ilerisine park edelim. Yolun sonunda geniş bir manevra alanı vardı. Halvorsen motoru durdururken Harry araba kapısını açıp dışarı çıktı. Gerindi ve martıların çığlıklarını, sahildeki kayalara çarpan dalgaların uzaktan gelen seslerini dinledi.
Ah, dedi Halvorsen ciğerlerini havayla doldurarak, Oslo havasına pek benzemiyor ha.
Kesinlikle, diyen Harry sigara paketini aradı. Metal kutuyu alır mısın?
Yazlığa giderlerken Harry bir çit kazığına tünemiş iri sarılı beyazlı bir martıyı fark etti. Geçip giderken martı onları başını yavaşça döndürerek seyretti. Harry yol boyunca sırtında kuşun parlak gözlerini hissetti.
Bu iş kolay olmayacak, dedi Halvorsen ön kapının sağlam kilidine yakından bakınca.
Kepini ağır meşe kapının yukarısındaki dökme demirden bir lambaya asmıştı.
Başarmalısın. Harry sigara yaktı. Bu arada ben de etrafı kolaçan edeyim çabucak.
Neden durup dururken bu kadar çok sigara içmeye başladın, diye sordu Halvorsen kutuyu açarken.
Harry bir an durup ormana baktı.
Bir gün bisiklette beni yenme şansına sahip ol, diye.
Simsiyah tomruklar, sağlam pencereler, yazlığın her yeri sağlam ve aşılmaz gibiydi. Harry etkileyici taş bacadan içeri girmenin mümkün olup olmadığını merak etti ama sonra bu fikri reddetti. Yolda yürüdü, yol yakınlarda yağan yağmur yüzünden çamurluydu. Ama Harry bu yolun yazın güneşten kurumuş halini ve denizin pürüzsüzleştirdiği kayaların ardındaki sahile doğru koşan çocukların çıplak ayaklarını hayal edebiliyordu. Durup gözlerini kapadı, sesleri duyana dek. Böcek vızıltılarını, esintiyle dalgalanan uzun otların hışırtılarını, uzak bir radyodan gelerek rüzgarda salınan müziği, çocukların sahilden gelen neşeli bağırışmalarını. 10 yaşındayken bir gün bakkala süt ve ekmek almaya gittiğini anımsadı. Dikkatli yürümüştü. Ayaklarına küçük taşlar batsa da dişini sıkmıştı. Çünkü eve döndüğünde Oystein'la birlikte yalın ayak koşabilmek için o yaz tabanlarını girmeye karar vermişti.
Yürüyerek dönerken ağır alışveriş torbası yüzünden çakıllı yolda giderek daha fazla gömülüyormuş gibi gelmişti. Sıcak korların üstünde yürüyordu sanki. Biraz ilerideki bir şeye, büyük bir taş ya da yaprağa odaklanmıştı ve kendine ona ulaşmasının yeteceğini, onu çok tanıdığını söylemişti. 1,5 saat sonra nihayet eve vardığında süt bozulmuş, annesi de kızmıştı. Her yerini açtı, gökyüzünden gri bulutlar geçiyordu hızla. Her yol kenarındaki kahverengi otların arasında tekerlek izleri buldu. O derin ve belirgin izler buradan arazi lastikli ağır bir aracın, Land Rover gibi bir aracın geçtiğini gösteriyordu. Son haftalar epey yağmurlu geçtiğinden bu izler çok eski olamazdı. En fazla 2 günlüktü. Harry etrafına bakınırken dünyanın en ıssız yerlerinin sonbahardaki tatil beldeleri olduğunu düşündü. Yazlığa dönerken yolda Marty'yi başıyla selamladı. Ön kapıya eğilmiş olan Halvorsen bir elektrikli maymuncuğu ıflaya puflaya kullanıyordu. ''Nasıl gidiyor?''
''Kötü.''
Halvorsen doğrulup terini sildi. ''Amatör kilidi değil bu. Levyeyi kullanmamız gerekecek.''
''Levye yok.'' Harry çenesini kaşıdı. ''Paspasın altına baktın mı?''
Halvorsen iç geçirdi. ''Hayır ve bakmayacağım da.''
''Neden?''
''Çünkü yeni bir milenyumdayız. İnsanlar artık yazlık anahtarlarını paspasın altına koymuyorlar. Hele lüks yazlık sahipleri. Yani uğraşamam ama 100 kronuna bahse girerim diyorsan o başka, tamam mı?''
Harry başıyla onayladı. ''İyi.'' diyen Halvorsen kutuyu kapatmak için diz çöktü.
''Yani bahsi kabul ediyorum.'' dedi Harry.
Halvorsen başını kaldırıp baktı.
''Şaka yapıyorsun.''
Harry başını hayır anlamında salladı.
Halvorsen sentetik liften yapılma paspasın kenarını tuttu.
''Hadi bakayım.'' diye mırıldanıp kilimi kaldırdı.
3 karınca, 2 tahta kurdu ve 1 kulağa kaçan böceği gri beton zeminde kaçıştılar ama anahtar yoktu.
''Bazen inanılmayacak kadar saf oluyorsun Harry.'' dedi Halvorsen elini uzatarak. ''Adam neden anahtar bıraksın ki?''
Çünkü dedi Harry kapının yanındaki dökme demir lambaya baktığından uzatılan eli görmedi. Süt güneşte kalırsa bozulur. Lambanın yanına gidip kapağını döndürerek açmaya başladı.
Ne demek istiyorsun?
Bakkal yiyecekleri al bu gelmeden getirmişti değil mi? Evin içine konulmaları gerekiyordu elbette.
Yani bakkalda yedek anahtar vardır belki de.
Sanmam. Bence al bu Anna'yla birlikte buradayken kimsenin içeri habersizce dalmasını istemiyordu. Harry lambanın kapağını çıkarıp cam kısmın içine baktı ve artık buna eminim.
Halvorsen bir şeyler mırıldanarak elini geri çekti.
''Kokuya dikkat et.'' dedi Harry oturma odasına girdiklerinde.
''Yeşil sabun.'' dedi Halvorsen, ''birisi yerleri silmiş.''
Ağır mobilyalar, taşra antikaları ve büyük taş şömine buranın Paskalya tatillerinde gelinen bir yer olduğu izlenimini güçlendiriyordu. Harry odanın diğer tarafındaki çam ağacından kitaplığa geçti. Raflarda eski kitaplar. Harry kitapların yıpranmış sırtlarındaki isimlere göz gezdirirken bu kitapları kimsenin okumadığını hissetti. Burada kimse okumamıştı onları. Major Stuan'daki sahaflardan birinden toptan alınmış olabilirlerdi. Eski fotoğraf albümleri, çekmeceler, çekmecelerde Cohiba ve Bolivar proları vardı. Çekmecelerden biri kilitliydi.
''Ortalığı batırdık.'' dedi Halvorsen.
Harry dönünce iş arkadaşının yerde çaprazlama uzanan ıslak kahverengi ayak izlerine işaret ettiğini gördü. Holde ayakkabılarını çıkardılar. Mutfakta bir yer bezi buldular ve yerleri sildikten sonra iş bölümü yaptılar. Halvorsen oturma odasına göz atarken Harry yatak odalarıyla banyoya bakacaktı. Harry ev aramaları konusunda bildiği her şeyi bir cuma günü öğleden sonra polis kolejindeki sıcak bir sınıfta herkes eve gidip de duş aldıktan sonra eğlenmeye çıkmaya can atarken öğrenmişti. Kitap yoktu. Dedektif Röckgen'in anlattıkları vardı sadece. Ve o cuma günü Röckgen'in verdiği bir tavsiyeyi Harry sonradan tek rehber olarak kullanmıştı. ''Aradığınız şeyi düşünmeyin, bulduğunuz şeyleri düşünün. Şu neden orada, orada olmalı mı? Orada olmasının anlamı nedir? Kitap okumak gibi. K'ya bakarken iyi düşünürseniz sözcükleri göremezsiniz.'' Harry'nin birinci yatak odasına girince gözüne ilk olarak büyük çift kişilik yatak ve Bay ve Bayan Frew'nun komodinin üstündeki fotoğrafı çarptı. Fotoğraf büyük olmasa da dikkat çekiciydi. Çünkü odadaki tek fotoğraftı ve kapıya dönüktü. Harry bir gardırobu açtı, başka bir insanın giysilerinin kokusunu aldı. Burada gündelik giysiler yoktu. Gece kıyafetleri, bluzlar ve iki takım elbise vardı yalnızca. Bir çifte süslü tenis ayakkabısı. Harry üç gardırobu titizlikle araştırdı. Başkalarının eşyalarını karıştırmaktan utanmayacak kadar deneyimli bir dedektifti artık. Yatağa oturup fotoğrafı inceledi. Arka planda denizle gökyüzü vardı sadece. Ama ışığın eğimi Harry'e fotoğrafın güneyde çekilmiş olduğunu düşündürdü. Arne Albu bronzlaşmıştı ve yüzünde Harry'nin Aker Brigge'deki restorandayken gördüğü çocuksu muziplik vardı. Karısını belimden sımsıkı tutmuştu. Öyle sıkı tutmuştu ki Wiggins'in gövdesi ona yaslanıyordu sanki. Harry battaniye ile yorganı yana çekti. Anna bu yatakta yattıysa saç, deri parçaları, tükürük ya da cinsel sıvılar bulacakları kesindi. Muhtemelen hepsini birden bulacaklardı. Ama aklına gelen başına gelmişti. Elini beyaz çarşafta gezdirdi, yüzünü yastığa bastırdı ve derin nefes aldı. Yastık kılıfı yeni yıkanmıştı, lanet olsun. Komodinin çekmecesini açtı. Bir paket ekstra sakız, açılmamış bir paraljin paketi, üzerinde AA baş harfleri olan bir pirinç levha ile tek bir anahtar takılı olan bir anahtarlık. Bebek altı değiştirme masasında larva gibi kıvrılmış çıplak bir bebeğin fotoğrafı ve bir İsveç ordu çakısı. Harry tam çakıyı alacakken tüyler ürpertici bir martı çığlığı işitti. Elinde olmadan ürpererek pencereye baktı. Martı gitmişti. Harry arama işine döndü ve sonra sert bir havlama duydu. O an kapıda Halvorsen belirdi. Bahçe yolundan birileri geliyor. Harry'nin kalbi küt küt atmaya başladı.
''Ben ayakkabıları alırım.'' dedi. ''Sen ekipman kutusunu buraya getir.'' ''Ama onlar girerken biz pencereden atlarız. Çabuk ol.''
13. ayrımın sonu. Sayfa 201.